Sayfa 21. Tanrı'nın dediği olur. Esirgeyen, bağışlayan Tanrı'nın adıyla. Evrenin sahibi Tanrı'ya şükürler olsun ve dualar ve barış en yüce Efendimiz, Resullerin Prensi Muhammed üzere olsun ve dahi kıyamet gününe değin her zaman dualar ve barış onun ümmeti üzere olsun. Ve sonra eskilerin yaşam öyküleri zamanımızda yaşayanlara örnek oluştursun. Böylece bir kimse kendinden başkasının başına gelenleri öğrenerek, geçmişteki insanların serüvenlerini ve söylediklerini dikkatle göz önünde tutup onurlandırarak kendini ıslah etsin. Ve dahi geçmişin öykülerini sonrakilere ders oluştursun diye saklayanlara da hamdolsun. Böylece hayranlık uyandırıcı ve eğitici yanlarıyla ders oluşturan bu öykülerden seçilerek Binbir Gece Masalları diye adlandırılan bu eser ortaya çıkmıştır. Bu ilk cildi dostum Paul Valery'ye adıyorum. Hükümdar Şehriyar ile kardeşi hükümdar Şahzaman'ın öyküsü. Anlatırlar ki ancak Allah bilgedir, her şeyi bilir, kesin kudret sahibi ve hayırseverdir. Eski çağlarda ömrün ve anın akışı içinde, Sasani hükümdarları içinde Hint ve Çin adalarında hükmeden, Binbir Gece Masallarında has isimler ile coğrafya isimlerinin belirsizliği hayranlık verici bir şeydir. Böyle olunca da derinleştirmeye gelmez. Orduların ve kavimlerin hizmetinde olanlarla kalabalık mahiyetinin efendisi olan bir hükümdar, bu hükümdarın da iki oğlu varmış. Biri büyük, biri küçük. İkisi de yiğit savaşçılarmış. Fakat büyük küçükten daha yiğitmiş. Bu oğul ülkelere hükmeder ve adalet sağlayarak insanları yönetirmiş. Bundan dolayı ülkelerinin halkları onu çok severlermiş. Bu hükümdarın adı Şehriyar. Şehriyar, acemce, şehrin efendisi anlamında imiş. Küçük kardeşi ise Şahzaman, Şahzaman ya da Şahüzzaman, acemce, asrın ve zamanın efendisi anlamında adını taşıyor ve Semerkantül acemde hüküm sürüyormuş. İkisi de kendi ülkelerinde yaşıyor ve 20 yıldır halklarını yönetiyorlarmış. Bu sürenin sonunda her biri servet ve saltanatlarının doruğuna yükselmişler. Durumları böyleyken büyük kardeş küçüğünü görmek için şiddetli bir özlemin pençesine düşmüş ve vezirine gidip kardeşiyle birlikte geri dönmesini emretmiş. Vezir, duyduk ve itaat ettik. Arapçası semina ve atana, Müslümanların aldıkları emri yerine getirecekleri anlamındaki saygılı yanıt şekli. Yanıtını vermiş. Sonra da yola koyulmuş. Tanrı'nın izniyle güvenlikle küçük kardeşin ülkesine ulaşıp huzuruna çıkmış. Ona barış içinde yaşam. Arapçası Esselamu Aleyküm, Müslümanların selamlaşma tarzı. Diledikten sonra Şah Şehriyar'ın kendisini özlediğini ve gezisinin amacının onu ağabeyini görmeye davet etmek olduğunu bildirmiş. Şahzaman onu duyduk ve itaat ettik diye yanıtlamış. Sonra gezi hazırlıklarına başlayarak çadırlarını, develerini, katırlarını, hizmetçi ve yardımcılarını toparlamış. Sonra da kendi vezirini çağırarak yönetimi ona bırakmış ve ağabeyinin ülkesine ulaşmak üzere yola çıkmış. Ancak dinlenmek üzere konakladıkları yerde gece yarısına doğru sarayda bir şey unuttuğunu anımsamış ve dönüp sarayına girmiş. Eşini yataklarında kölelerinden bir zencinin boynuna sarılmış uyurken bulmuş. Bunu görünce gözünde dünya kararmış. İçinden böyle bir olay kentten ayrılır ayrılmaz ortaya çıkıyorsa bu alçak kadın ben kardeşimin yanında bir süre uzakta bulunduğum sırada acaba neler yapmaz demiş ve kılıcını çekerek ikisini de yatağın örtüsü üzerinde öldürmüş. Ve hemen o anda o saatte geri dönmüş ve konak yerinden hareket emri vermiş. Gece gündüz kardeşinin kentine ulaşıncaya kadar yol almış. Ağabeyi kardeşi için süslettiği kentte gelişinden sevinç duyarak onu bağrına basıp selamlamış ve coşkuyla konuşmaya koyulmuşlar. Ancak eşiyle geçirdiği serüveni anımsayarak Şahzaman'ın yüzünü bir keder bulutu kaplamış. Yüzü sararmış, bedeninde bitkinlik duymuş, yemeden içmeden kesilmiş. Şah Şehriyar onu bu durumda görünce içinden bunu Şahzaman'ın ülkesinden ve saltanatından ayrılmasına vermiş. ve bu konuda ona hiçbir şey sormadan kardeşini kendi haline bırakmış. Ama sonraki günlerde ona, ''Kardeşim, nedenini bilmiyorum ama vücudunu bitkin ve yüzünü sararmış görüyorum.'' demiş. Kardeşi, ''Kardeşim, içimde işleyen bir yara var.'' diye yanıt vermiş. Ancak başına geleni ve karısına ne yaptığını açıklamamış. Şah Şehriyar ona, ''Benimle sürek avına çıkmanı çok istiyorum. Böylece içim ferahlar.'' demiş. Fakat Şahzaman bunu hiç kabule yanaşmamış ve Şah Şehriyar yalnız başına ava gitmiş. Padişahın sarayında bahçeye bakan pencereler varmış. Şahzaman bakınmak için bunlardan birinin önünde eğilmiş otururken sarayın bahçe kapısı açılmış. Buradan 20 kadın, 20 erkek köle çıkmış. Kardeşinin eşi Sultan da tüm göz kamaştırıcı güzelliğiyle bunların arasında yürüyormuş. Bunlar bahçenin ortasındaki havuza yaklaşınca tamamen soyunup birbirlerine katılmışlar. Birdenbire Şah'ın eşi, ''Ey Mesut, ya Mesut!'' diye haykırmış ve hemen iri kıyım bir zenci yaklaşıp onu kucaklamış ve yere yatırıp üstüne çullanmış. Bunu bir işaret bilerek tüm öteki erkek köleler, dişi kölelere aynı şeyi yapmışlar ve böylece uzun süre birlikte kalmışlar. Gün batıncaya kadar öpüşmelerini, sarmaşmalarını ve çiftleşmelerini ve de benzeri davranışlarını sürdürmüşler. Bunu görünce Şah'ın kardeşi kendi kendine, ''Allah için benim başıma gelen felaket bunun yanında hiç kalır. Gerçekten de bu gördüklerim çok daha beter.'' demiş ve derdini, kederini unutmuş. O andan başlayarak durup dinlenmeden yiyip içmeye başlamış. O sırada ağabeyi Şah avdan dönmüş. Birbirlerine esenlik dilemişler. Sonra Şah Şehriyar, kardeşi Şahzaman'ın benzine kan geldiğini ve yüzünün canlandığını görmüş. Bir de uzun süre bir şey yememişken birden tüm iştahıyla yemek yediğini fark etmiş. Buna şaşarak, ''Kardeşim, görüyorum ki yüzünün solgunluğu geçmiş. Nasıl oldu bu, anlat bana.'' demiş. Kardeşi onu, ''Sana ilk rahatsızlığımın nedenini anlatacağım ama sağlığımı yeniden kazanmanın nedenini anlatmamı benden isteme.'' diye yanıtlamış. Şah ona, ''Öyleyse ilkin bana solup sararmanın ve düşkünlüğünün nedenini söyle de bir anlayayım.'' demiş. Şahzaman, ''Yanına gelmem için vezirini bana gönderince yola çıkma hazırlıkları yaptım ve kentten dışarı çıktım. Sonra yolda sana getireceğim ve sarayda sunacağım bir hediyeyi unuttuğumu anlayınca geri döndüm ve karımı yatağımın örtüsü üstünde bir zenciyle yatmış uyurken buldum. İkisini de öldürdüm. Sonra da sana ulaşmak için yola koyuldum. Bu serüveni düşünerek kahrolup durdum. Yüzümün sararmasının ve düşkünlüğümün nedeni buydu.'' ''Yeniden sağlığıma kavuşmanın nedenini açıklamamı benden isteme.'' diye yanıt vermiş. Ağabeyi bu sözleri işitince ona, ''Allah aşkına bana sağlığına kavuşmanın nedenini de açıkla.'' demiş. Bunun üzerine Şahzaman gördüğü her şeyi ona anlatmış. Şehriyar, ''Bunları kendi gözümle görmem gerekir.'' deyince kardeşi ona, ''Öyleyse yeniden ava çıkacakmış gibi hazırlan. Sonra benimle birlikte sarayda gizlen. Her şeyi görecek ve gerçeği anlayacaksın.'' demiş. Şah hemen tellallarla ava çıkacağını ilan ettirmiş ve askerlerini çadırlarıyla kentin dışına yollamış. Kendisi de yola koyulup çadıra yerleşmiş. Genç kölelerine ''Yanıma kimseyi sokmayın'' buyruğunu vermiş. Sonra kılık değiştirip gizlice saraya dönmüş. Kardeşinin yanına ulaşmış ve onunla birlikte bahçeye bakan bir pencerenin kenarına oturmuş. Aradan bir saat geçmiş geçmemiş, hanımları ortalarında, kadın köleler ve de erkek köleler bahçeye girmişler ve Şahzaman'ın anlattığı gibi davranmışlar. Ve asr, günün, güneşin batmaya başladığı zamana düşen bölümü, zamanına kadar eğlenceyi sürdürmüşler. Şah Şehriyar bu durumu görünce aklı başından gitmiş ve kardeşi Şahzaman'a, ''Kalkıp yola çıkalım ve Allah'ın çizdiği yolda bahtımızı arayalım.'' demiş. Çünkü haysiyetsiz saltanat olmaz. Bizimkinden beter bir durumla karşılaşmadıkça da olmayacaktır. Yoksa doğrusu yaşamaktansa ölmek yeğdir demiş. Buna kardeşi de olumlu yanıt vermiş. Sonra birlikte sarayın gizli bir kapısından çıkıp gitmişler. Ve bir deniz kıyısındaki çayırda tek başına duran bir ağaca ulaşıncaya kadar gece gündüz demeden yol almışlar. Bu çayırda bir tatlı su kaynağı varmış. Bu sudan içmişler ve dinlenmek üzere oturmuşlar. Günün bir saati geçmiş geçmemiş ki deniz kaynamaya başlamış ve birdenbire siyah bir duman sütunu oradan göğe doğru yükselmiş ve bulundukları çayıra doğru yönelmiş. Bunu görünce korkmuşlar ve ağacın en yukarısına tırmanmışlar. ve de bundan ne çıkacağını izlemeye başlamışlar. Birdenbire kara duman, uzun boylu, geniş omuzlu, iri göğüslü, başında sandık taşıyan bir ecinliğe dönüşmüş. Ecinli karaya çıkmış ve tünedikleri ağacın altına gelip durmuş. Sandığın kapağını açmış. Oradan büyük bir kutu çıkarmış. Onun da kapağını açmış. Birdenbire oradan güneş gibi parlayan, güzelliği göz kamaştıran ve arzu uyandıran bir genç kız çıkmış. Şairin dediği gibi. Elinde meşale gölgelerden çıka gelince karanlıklar aydınlığa dönüşmüş. Saçtığı ışık şafağı söndürmüş adeta. Güneşler onun ışığını yansıtmış. Ay gözlerinin gülüşünü, sırlarının tülleri yırtılınca yaratıklar baygın, ayaklarına serilmişler. Tatlı bakışının yoğun ışığı karşısında tutkulu gözyaşları kirpikleri ıslatmış. Ecinli güzel genç kıza iyice bakıp ona, "Ey ipeksi şeylerin sultanı, ey düğün gecesinde yatağından kaçırdığım, bir parça dizinde uyumak isterim senin," demiş ve ecinli başını genç kızın dizlerine yaslayarak uykuya dalmış. O anda genç kız bakışını ağacın tepesine çevirmiş ve ağaca gizlenmiş iki hükümdarı görmüş. Hemen ecinlinin başını dizlerinden kaldırarak yere bırakmış. Ağacın altında yer alarak işaretle onlara, "İnin aşağı bu ifritten." İfrit, ecinliye eş anlamlı sözcük. "Korkmayın," demek istemiş. Onlar da işaretle yanıt vermişler. "Ah, Allah seni korusun, bu korkulu işten bizi bağışla," diye. Kız da yine işaretle, "Allah sizi de korusun, hemen aşağı inin, yoksa ifrite söylerim. İkinizi de en kötü ölümle telef eder," demiş. Bunu anlayınca korkmuşlar ve ağaçtan inmişler. Kız onları karşılamak için ayağa kalkmış ve onlara, "Gelin, mızraklarınızla sert ve zorlu biçimde beni delin, yoksa ifriti uyandırırım," demiş. Korku içinde Şehriyar Şahzaman'a, "Kardeşim, onun istediğini ilkin sen yap," demiş. Kardeşi de ona, "Ağabeyim olarak sen örnek olmadıkça hiçbir şey yapmam," demiş. Böylece ikisi de birbirini göz kırparak kandırmaya çalışmış. Bunu görünce kız, "Niye öyle gözlerinizi kırpıştırıp duruyorsunuz? Hemen gelip istediğimi yapmazsanız ifriti şimdi uyandırırım," demiş. Cebinden küçük bir torba, bunun içinden de 570 mühür yüzük dikili bir gerdanlık çıkararak onlara, "Bilin ki bu ifrit beni düğün gecemde kaçırdı. Beni bir kutuya koydu. Kutuyu da bir sandığa yerleştirdi. Sandığa 7 kat zincir vurdu ve dalgaların çarpışıp buruştuğu kudurgan bir denizin dibine koydu. Ama biz kadınların bir şeyi isteyince hiçbir şeyin bize engelleyemeyeceğini bilmiyordu. Zaten şair ne demiş? Dostum, kadınlara inanma. Vaatlerine gül geç. Çünkü onların iyi ya da kötü halleri ferçlerinin..." Ferç, Arapça'da kadın cinsel organı, Latince vulva. "Heveslerine bağlıdır. Güya aşktan söz ederler. Oysa hainlik onları sarıp giysilerinin titreşiminde şekillenir. Yusuf'un dediklerini saygıyla anımsa. Adem'i cennetten kovdurmak için iblisin kadını kullandığını unutma. Kendine de güvenme. Bir işe yaramaz. Çünkü yarın bağlandığın kişi de saf aşkın yerini çılgın bir tutku alacaktır." Bu cümle Blasco İbanez'den alınmıştır. "Hele hiç şöyle deme. Aşka düşersem aşıkların çılgınlığına kapılmayacağım. Sakın bunu söyleme. Çünkü gerçekte kadınların ayartısından yakasına sıyırmış bir erkek olmayacak şeydir." Bu sözleri duyan iki kardeş şaşkınlığın son kertesinde şaşırmışlar ve birbirlerine, "Bu bir ifrit olduğu halde bütün gücüne karşın bizim başımıza gelenlerden daha müthiş şeyler onun başına gelmiş. Bu serüven bize bir teselli olmalıdır," demişler. O anda genç kızın yanından ayrılmışlar. Her biri kendi ülkesine dönmüş. Şah Şehriyar sarayına dönünce karısının başına ensesinden vurdurmuş ve aynı biçimde kadın köleler ile erkek kölelerin de başlarını vurdurmuş. Sonra vezirine, her gece kendisine bakire bir genç kız getirmesi emrini vermiş ve her gece bir genç kızı koynuna alıp bekaretini gidermiş. Sabah olunca da öldürtmüş ve 3 yıl boyunca böyle davranmaktan vazgeçmemiş. Bu yüzden halk, acı haykırışlar ve korku kargaşası içinde kız çocuk olarak ellerinde ne kalmışsa alıp ülkeyi terk etmişler. Kentte hükümdarın saldırısına boyun eğecek tek bir kız bile kalmamış. Tam bu sırada şah vezirine her zamanki gibi bir genç kız bulmasını emretmiş. Vezir çıkıp aramış fakat hiçbir kız bulamamış. Tüm üzgünlüğü, tüm kırgınlığıyla eve dönmüş. Şah yüzünden yüreği korkuyla doluymuş. Bu vezirin güzellik, çekicilik, parlaklık ve mükemmellikten yana nasibini almış iki kızı varmış. Büyüğünün adı Şehrazat. Şehrazat, kentin kızı anlamında. Küçüğününkinin Dünyazat. Dünyazat, dünyanın kızı anlamında imiş. Şehrazat kitaplar, yıllıklar, eski hükümdarların efsanelerini ve geçmiş halkların öykülerini okumuş. Hatta eski çağlardaki halkların, hükümdarların ve şairlerin yaşam ve yapıtlarından oluşan bin ciltlik bir kitaplığı da varmış. Çok güzel konuşur, dinlemesine doyum olmazmış. Şehrazat babasını üzgün görerek sormuş. Neden böylesine düşünceli ve üzgün, değişmiş, yıkılmış görüyorum seni diyerek, bil ki babacığım şairin dediği gibi. Üzgünsün görüyorum, rahatlasana, hiçbir şey sürüp gitmez, neşeler gibi dertler de erir, biter günü gelince, demiş. Vezir bu sözleri işitince, hükümdarla olup biten her şeyi başından sonuna kadar kızına anlatmış. Bunun üzerine Şehrazat ona, Allah'ın izniyle babacığım, beni bu hükümdarla evlendir. Ya kurtulur yaşarım ya da ölümüm ümmeti Müslümi'nin kızları için bir kurtarmalık oluşturur. Onları şahın pençesinden almış olurum demiş. Bunu duyan vezir, Allah seni esirgesin, seni asla böylesi bir tehlikeye atmam demiş. Kız ise, bu tehlikeyi göze almak gerek yanıtını vermiş. Vezir de, dikkat et de senin de başına çiftlik sahibiyle öküz ve eşek öyküsündeki olanlar gelmesin. Hele bir dinle demiş. Eşek, öküz ve çiftçinin öyküsü. Bil ki kızım, bir zamanlar büyük zenginlikleri ve sürü sürü hayvanları olan bir tacir varmış. Bu tacir evliymiş, çocuk sahibiymiş. Yüce Tanrı ona kuşların ve hayvanların dilinden anlama yeteneği de vermiş. Bu tacirin ev yeri nehir kıyısında verimli bir toprakmış ve çiftliğinde bir eşek ile bir öküz varmış. Bir gün öküz eşeğin bulunduğu ahıra gelmiş. Burasını süpürülmüş, sulanmış bulmuş. Yemlikte iyice harman edilmiş arpa ve elekten geçirilmiş saman varmış. Eşek de yan gelip yatmaktaymış. Çünkü çiftçi arada bir, gerektikçe küçük bir gezinti için onu kullanır. Bundan sonra eşek hemen ahıra dönüp rahatına bakarmış. İşte o gün çiftçi öküzün eşeğe, ''Keyfince yemini yemeye bak, sağlık olsun, yarasın ve de hazmın kolay olsun. Bense sen dinlenirken yorgunluktan ölüyorum. Sen harmanlanmış arpa yiyorsun, önüne getiriyorlar ve bazen efendi üzerine binse de çabucak seni geri getiriyor. Bana gelince sadece çift sürmeye ve dolap çevirmeye yarıyorum.'' dediğini duymuş. Eşek de ona diyormuş ki, ''Seni tarlaya çıkarıp boyunduruğu boynuna takarlarken kendini yere at.'' Hiç ayağa kalkma, alıp ahıra götürdüklerinde yemek için verdikleri baklaya sanki hastaymışsın gibi dokunma. Bir iki, hatta üç gün yiyip içmekten kendini alıkoy. Böylece yorgunluktan ve de çalışmaktan kurtulursun. Oysa sahipleri oracıkta onların konuşmalarını dinliyormuş. Ahırdan sorumlu yanaşma gelip de yem vermek için öküze yaklaşınca onun çok az yediğini görmüş ve de ertesi sabah çifte koşmak isteyince onu keyifsiz bulmuş. Bunun üzerine çiftçi yanaşmaya eşeği al ve bütün gün öküz yerine onu çifte koş demiş. Yanaşma da öküz yerine eşeği işe koşup bütün gün çalıştırmış. Günün sonunda eşek ahıra dönünce öküz ona yaptığı iyilik ve bütün gün sayesinde dinlendiği için teşekkür etmiş. Eşek hiç yanıt vermemiş ve yaptığından büyük pişmanlık duymuş. Ertesi gün saban sürücü gelmiş ve eşeği götürüp gün batıncaya kadar yeniden çalıştırmış. Eşek boynu soyulmuş, yorgunluktan bitkin bir halde gelmiş. Öküz onu bu durumda görünce coşkuyla ona şükranlarını sunmaya ve övgüyle onurlandırmaya başlamış. Eşek o zaman ona demiş ki, ''Bundan önceki günler ne rahattım, rahatlıktan nasibimi alıp duruyordum.'' Sonra da eklemiş, ''Bununla birlikte sana iyi bir nasihatte bulunmakta yarar görmekteyim. Efendimizi yanaşmalara şöyle derken duydum, ''Öküz yarın da yerinden kalkmazsa onu kasaba verin, kesin, derisinden masaya örtü yapın. Senin adına korktum, sağlığından endişe ettim.'' Öküz, eşeğin bu sözlerini işitince ona teşekkür etmiş ve demiş ki, ''Yarın onlarla gider, canla başla çalışırım.'' Ve hemen yeminin tümünü yemiş, hatta yem kabının dibini diliyle yalamış. Bütün bunlar olup bitmiş ve sahipleri de bu sözleri duymuş. Ertesi gün gün doğunca tacir eşiyle birlikte öküz ve ineklerin bulunduğu ahıra gitmiş. Oturup izlemişler. Biraz sonra yanaşma gelip öküzü dışarı çıkarmış. Öküz efendisini görünce kuyruğunu sallamaya, gürültüyle yellenmeye ve her yöne çılgınca koşmaya başlamış. Bunu gören çiftçi öylesine bir gülme nöbetine tutulmuş ki sırt üstü dönmüş. Karısı sormuş, "Ne gülüyorsun sen?" diyerek. O da, "Görüp işittiğim bir şeyden ötürü, bunu ölümü göze almadan sana açıklayamam," demiş. Kadın, "Bunu bana kesinlikle açıklaman gerek. Gülüşünün nedeni nedir? Ölsen bile söylemelisin," deyince kocası, "Ölümden korktuğum için bunu sana açıklayamam," demiş. Kadınsa, "Öyleyse sen bana gülüyorsun," diye tutturmuş ve de onunla çekişmekten ve inatla sözünü sürdürerek canını sıkmaktan vazgeçmemiş. Sonunda adam büyük bir şaşkınlığa düşmüş, çocuklarını yanına çağırtmış, kadıya ve tanıdıklara da haber salmış. Karısına sırrını açıp ölmeden önce vasiyetnamesini hazırlatmak istemiş. Çünkü karısını amcasının kızı ve çocuklarının anası olduğundan büyük bir aşkla severmiş. Bir de onunla 20 yıldır birlikte yaşamış imiş. Dahası karısının yakınlarını, mahalledeki komşuları da çağırtmış. Onlara tüm öyküyü ve sırrını açıklar açıklamaz öleceğini söylemiş. Orada bulunan herkes kadına, "Allah aşkına ısrarından vazgeç, yoksa kocan çocuklarının babası ölecek," demiş. Ama kadın onlara, "Bana sırrını açıklamadan yakasını bırakmam, ölürse ölsün," demiş. Bunun üzerine konuşmaktan vazgeçmişler. Çiftçi de yanlarından ayrılmış. Ahırdan yana yönelmiş. Bahçede ilkin abdest alıp sonra dönerek iki rekat namaz kılıp sırrını söyleyecek ve ölecekmiş. Çiftçinin 50 tavuğu doyuracak güçte yiğit bir horozu ve bir köpeği varmış. Çiftçi köpeğin tavuklara çullanan horoza seslenip onu azarlayarak, "Efendimiz ölüme giderken böylesine keyiflenmekten utanmıyor musun?" dediğini duymuş. Bunun üzerine horoz köpeğe sormuş, "Nasıl oluyor bu?" diye. O zaman köpek öyküyü tekrarlamış. Horoz da ona, "Allah Allah, efendimizde hiç akıl yok mu? Benim 50 karım var. Birini hoş tutar, öbürünü azarlar, idare eder giderim. Onun bir tek karısı var, onu bile nasıl yöneteceğini bilmiyor. Oysa çözüm çok basit. Dut ağacından birkaç dal kessin. Birden yatak odasına dalsın ve ölünceye ya da pişman olup özür dileyinceye kadar karısını dövsün. Bundan sonra hiç can sıkacak sorular sormaz," demiş. Çiftçi köpekle konuşan horozun söylediklerini işitince kafasında şimşek çakmış ve karısını dövmeye karar vermiş. Vezir burada öyküsünü kesip kızı Şehrazat'a, "Ben de sana çiftçinin karısına yaptığını yapsam yeridir," demiş. Kızı, "Ne yapmış?" diye sorunca vezir sözünü şöyle sürdürmüş. Çiftçi karısının yatak odasına girmiş. Kestiği birkaç dut dalını orada bir yerlere sakladıktan sonra ona seslenerek, "Sırrımı söyleyebilmem için yatak odasına gel. Hiç kimse beni görmesin. Sonra da öleyim," demiş. Karısı onunla odaya girmiş. Çiftçi ikisine özgü odanın kapısını kapayıp karısına gittikçe şiddetini arttırarak bayıltıncaya kadar sopa çekmiş. Sonunda kadın, "Pişman oldum, pişman oldum," demiş. Sonra da kocasının iki elini, iki ayağını öpmeye başlamış ve gerçekten pişman olmuş. Ve de onunla birlikte dışarı çıkmış. İki tarafın yakınları da dahil, tüm orada bulunanlar aralarının düzeldiğini görerek sevinmişler ve herkes ölünceye kadar mutlu ve bahtlarından memnun yaşamışlar. Babasının anlattıklarını dinledikten sonra Şehrazat demiş ki, "Babacığım, her şeye karşın dilediğimi yerine getirmeni istiyorum." O zaman vezir daha fazla ısrar etmeden kızı Şehrazat'ın çeyizini hazırlamış, sonra meseleyi Şah Şehriyar'a açmaya gitmiş. Bu sırada Şehrazat küçük kardeşine yapacaklarını öğretip ona, "Şahın yanında olduğum sırada seni çağırtacağım. Geldiğin ve Şahın benimle işinin bittiğini anladığın zaman bana, 'Ablacığım, bana o harika öykülerinden birini anlat da geceyi hoşça geçirelim,' de. Bunun üzerine sana anlatmaya başlayacağım öyküler, eğer Allah isterse, Müslümin kızlarının kurtuluşunun nedeni olacaktır," demiş. Bunu izleyerek vezir kızını almaya gelmiş ve onunla birlikte Şah'ın huzuruna çıkmış. Şah memnun olmuş ve vezire, "Gereken her şey hazır mı?" diye sormuş. Vezir saygıyla, "Evet," demiş. Fakat Şah, genç kıza sahip olmak isteyince kız ağlamaya başlamış. Şah ona, "Neyin var?" diye sorunca kız da, "Şahım, bir kız kardeşim var, ona veda etmek isterdim," demiş. Şah'ın arattığı kız kardeşi gelince Şehrazat'ın boynuna sarılmış ve yatağın ayak ucuna sokulup kalmış. O zaman Şah ayağa kalkmış ve Bakire Şehrazat'a sahip olarak kızlığını gidermiş. Sonra konuşmalar başlamış. Dünyazat Şehrazat'a demiş ki, ''Tanrı seninle olsun. Ablacığım, geceyi hoşça geçirmemiz için bize bir masal anlatsana.'' Şehrazat, ''Bütün kalbimle ve yerine getirilmesini görev bilerek, ancak yüce ve soylu şahımız izin verirlerse.'' diye yanıt vermiş. Şah bu sözleri duyunca, zaten uykusu da kaçtığından Şehrazat'ın masalını dinlemekten tedirginlik duymamış. Ve Şehrazat bu ilk gecede aşağıdaki masalı anlatmış. İkinci ayrımın sonu sayfa 37.